Aydın 40, sayfa 532, Ad, Bowers dosyaları 3, Stephen James. Sağ burnumun kabzasını bırakıp tetik parmağımda sallanmasına izin verdim. Sonra yavaşça ellerimi kaldırdım. Bundan kurtuluşun yok, Kurt. Bu adamın benim arkadaşım olduğuna inanamıyordum, ona güvendiğime. Destek kuvvetler her an burada olabilir. Başını salladı. Madene girdiğinde yalnızdın. Cheyenne helikopterle ayrıldı. Yeterince vaktiniz var. Şimdi silahını bana fırlat. Birini boğazı kesilirken izlemek iç karartıcı bir şeydir. Bunu bir kez gördün mü, görüntü gözün önünden hiç gitmez. Cliff'in kıvrandığını gördüm. Kurt C4 kaplı kuyuya doğru yürüdü. Önümüzdeki 3 ay boyunca sürekli bu manzarayı hatırlayıp durmak istemezsin. 3 ay? Bir an kuyuya baktım ve ne söylemeye çalıştığını idrak ettim. Usturayı Cliff'in boğazına daha da sert bastırıyordu. Şimdi kan incecik bir çizgi halinde belirdi boynunda. Tamam diye bağırdım. Bir dahaki sefere daha derin bir kesik olacak. Tamam yapıyorum. Yere eğildim. Yavaş. Sabrı ileri ittim ortalığa. Merak etme dedim Cliff'e, seni kurtaracağım. Hafifçe başını salladı, tamam der gibi. Şimdi de bıçağın ve telefonun dedi Kurt, bu kez bana kadar ulaşsınlar. Önce şu kanamasını durdurmama izin ver Kurt, sonra at şunları. Bir an tereddüt ettim fakat ardından reytimi fırlattım ona doğru. Ayaklarının dibine düşen bıçağımı bir tekmeyle kenara savurdu. Bıçak kuyudan aşağı düştü. Ardından Tessa'nın telefonunu attım, o da bir topuk darbesiyle parçalara ayrıldı. Üvey kızım bu işe pek sevinmeyecek. Ceplerini boşalt Pat, yavaşça. Aklından da bir şey geçireyim deme. Ceplerimde yalnızca mini maglight'ım, araba anahtarım ve helikopterin ilk yardım çantasından aldığım lastik bandaj vardı. Hepsini tek tek göstererek çıkarttım. Cheryl kız kardeşinin evinde değil, öyle değil mi Kurt? Ari ile beraber. Arka ceplerine de. Öldü mü? İkisi de öldü mü? Cevap vermedi. Feneri, anahtarı ve bandajı tekrar cebime koydum. Neredeler Kurt? En azından bu kadarını söyleyebilirsin. Şu işe bak ki Ari kendisine bir depo kiralamış. Burada işimiz bittiğinde onları ziyarete gideceğim. Şimdi arka ceplerini de boşalt. Onları görmeye gidecekse henüz ölmemişler demektir. Arka ceplerimin boş olduğunu gösterdim. Yüzümü ona döndüğümde Cliff'in boynuna bir iğne batırdığını ve emniyet mandalını indirdiğini gördüm. Hayır, öne doğru atıldım. Dur! Kurt Cliff'in başını geriye yaslayarak bıçağı boğazına dayadı. Öylece duruyordum. Ama bir taraftan da bir şeyler yapabilir miyim diye fırsat kolluyordum. Silahım birkaç metre önümde duruyordu. Cliff'in gözleri kaydı, kendini kaybetti ve Kurt onu tutup yere yatırdı. ''Ona ne verdin?'' diye bağırdım. ''Sadece bayıltmak için biraz baş başa kalalım diye silahtan uzak dur.'' Olduğum yerde durdum. Bir Wilson Combat 1911 çıkartıp bana doğrulttu. ''Geri çekil.'' dediğini yaptı. ''Daha uzağa.'' Sağ vurama atılamayacak kadar geri gittiğimden emin olana kadar bekledi. Sonra usturasını kapatıp cebine attı. Silahı hala elindeydi. Benimkini de kuyudan aşağıya itti. ''Kelsey'nin o morgda ölmesi gerekiyordu değil mi?'' dedim. ''Daha sonra seni teşhis edebilir diye robot resim çizecek görevliye eşlik etmesi için Reggie'yi gönderdin ve bu yüzden hastanede odasına girmedin. Yine de peşlerinden gidecek misin? Onun ve Calvin'in işin peşini bırakmak yok öyle mi?'' Cevap vermedi, ben de bu suskunluğunu evet olarak kabul ettim. Çıkartıp bana doğru fırlattığı kelepçe ayaklarımın önüne düştü. Normalde kalın bir ip kullanırdım ama insanın kendini bağlaması biraz zor. Kelepçeleri işaret et. Tak şunları. Kıpırdamadım. Ayrıca geçen sene Londra'da başka hikayeler de anlattın mı? Bu işi ne zamandır yapıyorsun? Silahı da kelepçeyi işaret ederek ellerini arkadan kelepçele pat. Aşağıya indiğinde sana anahtarını vereceğim dedi. Kımıldamamakla ısrarcıydım. 1911'i ateşleyerek ayaklarımın dibinde bir toz bulutunun oluşmasına neden oldu. Kelepçeyi tak yoksa sıradaki kurşun bacağına isabet edecek.
Dediğini yapardı, kelepçeyi aldım. Bir yolunu bulacağım.
Öyle bir yol yok. Kuyu patlayıp kapandıktan sonra öyle bir yol olmayacak.
Beni tanımıyorsun, buradan çıkacağım.
Seni tanıyorum Pat, hatırla. Görev gücüne girerken senin de ben mülakat yaptım. Seni bir süredir izliyorum, seni gayet iyi tanıyorum. Kaçış yok, buna hazırlıklıyım. Şimdi şu...
İyi.
Gözlerini kıstı. İyi.
Kaçış olmaması. Konuşurken bir yandan da kuyunun tepesindeki makara sistemini inceliyordum. İndirme kolunu, halatları...
Çünkü seni aşağıda bıraktıktan sonra tekrar çıkartmak için biraz zamana ihtiyacımız olabilir. Ve o sırada bir yere kaybolmuş olmanı istemiyorum.
Kelepçeyi sol bileğime taktım. Beni dikkatli ve biraz da teyakkuz halinde izliyordu.
Devam et, diğer bileğini de.
Bir plan kurdum. Diğer bileğimi de kelepçelerken,
hayır, arkadan. Bekle, önce bana anahtarını at.
Anahtarlığında kilit açmaya yarayan bir alet var, gördüm dedi. Eyvah, bu iyi değildi, hiç iyi değildi. Anahtarımı bulmak için fenerimi çıkarttım cebimden.
Fener sende kalabilir. Birkaç gün yeni evini keşfetmene yardımcı olacaktır.
Anahtarımı atıp feneri arka cebime koydum.
Rahip Hughes nerede? Boccaccio'nun hikayesine göre rahibin hayatta kalması gerek. Hala yaşıyor mu? Söylemek zor. Bir kazığa bağlı. Aynen rahip Alberto in Pampinea'nın öyküsündeki gibi. Fakat o yaklaşık bir haftadır Dover tepesinin doruğunda bağlı bulunduğu için, bir de biliyorsun dün kar yağdı. Pek fazla şansı olduğunu düşünmüyorum.
İçimdeki öfkenin arttığını hissettim. Sakinleşmem gerekliydi. Aksi halde bir hata yapabilirdim. Ölümcül bir hata.
Şimdi diğer bilek.
Eğer bu bileğimi de kelepçelersem kaçmak için hiç şansım kalmayacaktı. Her şey bitmiş olacaktı.
Onu bulan kişi sen mi olacaksın, kahraman?
İki elimi arkama götürdüm.
Birkaç yolu var ama bu ihtimal de onlardan biri.
Ya Cheryl ve Ari?
8. öyküye Amy Lynn ve Cliff'le devam etmeye karar verdim.
Cliff'i öldürmeyeceğini söylemiştin.
Yalan söyledim Pat. Ari ve Cheryl'e gelince hala anlatmam gereken 9. hikaye var. Yani bu durumda Bay Ryman'ın kalbini bu akşam yemeğinde karıma sunuyor olacağım.
Kurt her detayı, her ihtimali düşünmüştü ve her ne kadar açık bir kapı arasam da pek yol yok gibi görünüyordu. Üstelik şimdiye kadar bu işi bağlamak adına bir iki adım atmış olduğunu da hissediyordum.
Düşün Pat, düşün, ellerim arkandaydı ama bileklerimden birini kelepçelememiştim.
Neden ama Kurt, neden bunca insanı öldürdün?
Bir süre düşündükten sonra insanların ölüşünü izlemek enteresan bir şey dedi.
Başka da bir şey söylemedi. Bu katı ve yalın cevabı tüylerimi diken diken etti. Peki ya Hannah'ın ölümü diye sordum. O öldüğünde acı çekmiştin, seni izledim.
Ben yas tutmam, öyleymiş gibi yaparım.
Silahı suratıma doğrulttu.
Şimdi şu kelepçe işini bitir artık, kilitlendiğini duymak istiyorum.
Artık kurtulabileceğimden şüphe etmeye başlamıştım.
Bunu onun ölümünden bu yana planlıyorsun değil mi? Amy Lynn, seninle röportaj yaptığı zaman seçtin onu öykün için.
Arka cebimde mini maglight'ımı hissettim. İşte bu evet.
Sen Galeotto musun? Dante'nin Inferno'sundaki mevzu bu mu? Kendini aşıkları ölümde buluşturan şövalye gibi mi görüyorsun?
Bunu Bryant'tan öğrenmiş olmalısın.
Bana doğru yürümeye başladı. Oyalanmamdan bıkmış olmalıydı. Kelepçeyi kilitledim.
Arkanı dön.
Yürümeyi kesip silahı indirmeden göreyim dedi. Döndüm. Kelepçelenmiş bileklerimi gösterdim.
Tamam dedi, buraya gel.
Yüzüm ona dönerek yavaşça ilerledim. Arka cebimdeki fenerimi elime alıp ampul yuvasını ana gövdeden ayırmak için başlığı çevirmeye başladım. Gerektiği gibi karşılık ver.
Tamam. Sanırım yapacağım.
...112. bölüm. Ana gövdeyi başlıktan ayırabilmiştim. Fakat ihtiyacım olan kısmı burası değildi. Fenerin gövdesini arka cebime attım. Daha fazla zaman, biraz daha zaman. Tünele yeniden göz gezdirdim. Kaya duvarlar ve tavan, garajımdaki tırmanış duvarını hatırlattı. Bunu nasıl avantaja çevirebilirdim? Gaz lambasını ona fırlatabilir miydim? Silahını ele geçirmeye çalışsam? Kurt 1911'de bana doğrultmuştu. Fakat bir parmağı da diğer elinde tuttuğu fünyenin kumandası üzerindeydi. Göstergesinde 30 saniye yazıyordu. Ama geri sayımı başlatmadı. Cihazı cebine koydu. Yürümeyi kestim. O halde 13 yıl önce Orta Batı'da o sen miydin yoksa Bask mıydı?
Ben değildim ama işlenen suçlar ilgimi çekti.
Yanıma yaklaştı biraz daha fazla. Ona hayrandın yani. Hayır, bir yarışmacıydım, bir izleyici kitlesi için. Cumartesi söylediğim gibi makaleler benim keşif raporumdu. Kolumdan yakalayıp beni kuyunun içinde 1 metre kadar aşağı bızda patlayıcı döşeli platforma doğru çekti.
Şimdi sıra 10. öyküde.
Beni yönlendirmesine izin verdim ve baskın duruşması sırasında silahı sen mi doldurdun?
Geçen ay, delil odasında.
Uca geldiğimizde cebindeki fünyeyi çıkardı. Aşağı in dedi. Kımıldamadım.
İnmeden önce sana küçük bir tavsiyem var, Kurt.
Neymiş?
Kilit açmayı bilen kelepçeli bir adamı Maglite'nin tel yaylarıyla baş başa bırakma.
Sonra üzerine çullandım. 113. bölüm. Elinden silahı kaparak çenesine olabildiğince sert, aynı baskı attığım gibi bir yumruk indirdiğim anda yüzündeki şok ifadesini gördüm. Eşit derecede iyi hissettirmişti. Kurt geriye doğru yalpaladı, sonra toparlandı.
Pekala, halledelim şu işi.
Tam silahına uzanıyordum ki usturasını çıkarıverdi. Fünyenin kumandasına bastı ve geri sayım başladı. 29, 28...
Öyküyü bitirme zamanı Pat.
Hızla üzerime atılıp usturayı salladı fakat ben kenara kaçtım. Kolunu yakaladığım sırada usturayı bir kez daha bana doğru salladı. Geri çekildim ve ikimiz birden platformun üzerine düştük. Patlayıcının göstergesini gördüm. 23. Usturayı boğazıma bastırmaya çalışırken onu ittim ve yuvarlandı. Platformun yanlış tarafındaydım. Tünelden en uzak köşeye kısılmıştım. Usturayı manivelaya bağlı halatlardan birine sürttü ve kesti. Platform sarsıldı ama düşmedi. Diğer halatı da keserse düşecektim.
20.
Platformdan geriye doğru adım attı. Bu şekilde halatı kesmeden önce platformdan inebilecekti.
Hoşça kal Pat.
Güle güle Kurt. Sıçrayıp makaranın asılı bulunduğu kirişi yakaladım ve ayaklarımı da yukarı çekerken ikisiyle birden Kurt'e vurdum. Hızla tam göğsüne.
17.
Tekrar platforma yuvarlandı fakat o ayağa kalkamadan ben kaya tırmanışında yaptığım gibi ayaklarımı yukarı çekmiştim. Bir ayağımı halatı tutan manivele'ye yasladım, diğerini de halatın hareketini kontrol eden kola. Hızla vurdum ve kol halatı serbest bıraktı ve platform düşmeye başladı.
13.
Yoo! Kurt'un kuyudan yükselen çığlığını duyabiliyordum. İçimden geri saymaya devam ederek kuyunun yanına inecek şekilde yere bıraktım kendimi.
10.
Kuyunun dibinden platformun güçlü çarpma sesi duyuldu.
Peşini bırakmayacağım diye haykırdı.
Pek yaralanmış gibi gelmiyordu sesi. Klife koşarak onu tünelin dönemecine doğru sürükledim.
06.
Köşeyi döndüm.
04.
Patlama sağır edici olacaktı, yanına eğildim.
02.
Dizlerimle kulaklarını kapattım.
01.
Ellerimi kendiminkilerin üzerine bastırdım.
Bom!
Yıldırım gibi bir gürleme, her şeyi içine alan bir ses. Sonra ciğerlerimi tıkayan hava, toz, duman, çevremde yuvarlanan kayalar, kafama aldığım bir darbe. ...114. bölüm. 53 dakika sonra gözlerim kapalı, altımda hareket hissediyorum. Kafamın içinde binlerce elektrikli testere zırıldıyor. Hafif bir sallantı yer kıpırdıyor. Ya da belki hareket eden yer değildir, belki sadece bir rüyadır, başka bir rüya. Acıyla inledim, bir ses duydum, tatlı ve yakından gelen bir ses, bir kadın sesi. Pat! Başım zonkluyor, kulaklarım uğulduyordu. Lien Hua diye mırıldandım. Benim, buradayım.
Geleceğini biliyordum, gözlerimi açtım, bulanık görüyordum, üzerime eğiliyordu. Bir kez daha diye fısıldadım, yeniden deneriz, sana ihtiyacım var.
Gözlerimi kırparak bu rüyadan uyandım. Lien Hua'nın yüzü buhar oldu ve karşımda onun yerine Çeyen'in yüzü belirdi. Arkasında metal duvarlar vardı, bir tavan, ilk yardım malzemeleriyle dolu raflar, bir ambulansın içindeydik.
Üzgünüm dedim yavaşça, ben...
Şşşt, elini alnımın üzerine koydu. Önemli değil, sen nerede olduğunun farkında mısın?
Hafifçe başını salladı.
Körttü. Sesim kuru ve kaba çıkıyordu.
Biliyoruz dedi Çeyen. Cliff senden önce kendine geldi, bize her şeyi anlattı. Anlam vermeye çalışarak başını iki yana sallıyordu. Akıl alır gibi değil.
Evet, olanları kavrayabilmek için ondan daha fazla vaktim olmuş olmasına rağmen Kurt'un katil olduğu gerçeğinin sarsıntısından kurtulamamıştım. Kollarımı, bacaklarımı kontrol ettim, hareket etmeye çalıştım. Ağrıyan başım dışında iyi gibiydim. Çeyen'in yanında bir sağlık görevlisi oturuyordu. Ona gülümsedim, ardından demek bıraktığım işaretleri buldunuz dedim.
Her köşe başındaki ilk yardım bantlarını gözden kaçırmak pek mümkün değildi doğrusu.
Cliff ne durumda, iyi mi?
Olacak. Aklım hala karmakarışıktı. Cody?
Bir yerlere çarpmadan onu Evergreen Hastanesi'ne yetiştirmeyi başardım. Aslına bakacak olursan durumu iyi. Hatta hayatını kurtardığım için bana teşekkür bile etti. Sanırım yeniden konuşur hale geliyoruz. Küçük mucizeler.
Sağlık görevlerinden biri 30'lu yaşlarının başında bir Latin Amerikalı bileğimi tutarak nabzıma baktı. Ne kadar zamandır baygın olduğuma dair en ufak bir fikrim yoktu.
Çorbaya dönmüş belleğimde dikkatimi çekmeye çalışan anılar arasında bir düzen oluşturmaya çalışıyordum. Madene girdim, kan izlerini takip ettim, patlamadan önce Kurt'le konuştum.
Dover Tepesi diye mırıldandım Çeyen'e. Rahip Hughes Dover Tepesi'nde bir direğe bağlı. Belki elektrik hattına bağlı bir telefon direği olabilir, bilmiyorum. Ve Cheryl ile Ari bir depodalar, kiralık bir depo. Ari'nin adıyla kontrol et.
Kendimi yavaş yavaş kaybettiğimi hissediyordum. Ama Çeyen'in telefonunu çıkarttığını gördüm.
Hangi depo bilmiyorum, bakman lazım.
Bakacağım, sen rahat ol.
Düşünmeye çalıştım fakat her şey bulanıklaşıyordu. Sağlık görevlisinin üzerime eğildiğini gördüm hayal meyal. Bu sırada Çeyen telefonun tuşlarına basıyordu. Görüntü kararmaya başladı ve yeniden uykuya daldım. Rüyalar, sesler, fısıltılar, verilen ve bozulan sözler, ardından sağ elimde hafif bir basınç ve gözlerimi yeniden açtım. Hala ambulansaydım. Yanımda Çeyen eli elimin üzerinde telefonda biriyle konuşuyordu. Elimi elinin altından çektim ve sağlık görevlisine ne kadardır baygın olduğumu sordum.
Sadece birkaç dakika. Seni bir saat kadar önce bulduk. Yüksek açı tırmanış ekibindeki arkadaşların bayağı sıkılarmış.
Başımı salladım. Ne oldu bana? Sesim hala bana aitmiş gibi gelmiyordu.
Başına bir kaya düşmüş. Konküzyon gibi görünüyor. Onun haricinde...
Beni kaldırır mısın?
İkna olması biraz zaman aldı ama sonunda sedyemin başını biraz kaldırmaya yardımcı oldu. Çeyen hala telefonla konuşuyordu. Ben de sağlık görevlisinden telefonunu kullanmak için izin istedim. İstemeden de olsa telefonu uzattı. Siber suç biriminin numarasını tuşladım. Yeniden bilincimi kaybetmekten korkuyordum. Bu nedenle Angela telefonu açar açmaz konuşmak için fazla vaktim olmadığını söyledim.
Bana Paul Lansing'den söz et. Üvey kızımın biyolojik babası olabilir bu adam.
Hemen cevap vermedi.
Angela, sorun nedir? Şimdilik bilmen gerekenler şunlar. Wyoming dağlarında yaşıyor, ehliyeti yok, banka hesabı yok. Telefonu ya da bilgisayarı da yok. Hatta kredi kartı kullanmıyor. Ayrıca elektrik su faturası bile mevcut görünmüyor.
Sistem dışında yaşıyor diye mırıldandım.
Ambulans yavaşladı. Kayıtları tertemizledi.
Fazla mı temiz?
Belki.
Dinle, hakkında ne öğrenebiliyorsan öğren. Bilgisayarıma ulaşınca seni arayacağım. Sadece benim aramamı bekle, olur mu?
Tamam.
Araştırmaya devam et, bakalım daha neler çıkacak.
Tamam. Ambulansın arkasındaki pencerelerden hastaneye vardığımızı görebiliyordum. Angela'nın söyledikleri kafamı karıştırmıştı. Bir insan bir şeyden kaçmıyorsa genelde dağlara saklanıp kendini görünmez kılmaya çalışmazdı. Sağlık görevlisine telefonunu geri verdim. Cheyenne de konuşmasını bitirdi ve Pat, Kurt'un patlamadan kurtulup kurtulmadığını biliyor musun diye sordu.
Kuyu patlamadan önce tünele doğru kaçmak için yeterince vakti olmuş olmalı ama emin değilim.
O geçitten çıkmanın başka yolu var mı?
Sanmıyorum. O tüneli tek bir nedenden ötürü seçti, o da muhtemel bir çıkış yolunun olmaması.
Kurtarma ekibinin onu oradan çıkarması için ne kadar zamana ihtiyacının olabileceğini düşündüm. Belki haftalar alırdı bu, belki de uğraşmazlardı bile. Bu tatmin edici bir düşünceydi. Cheyenne bir süre söylediklerimi düşündükten sonra, Thomas Bennett ve karısıydı madenin sahipleri, başka geçitleri olup olmadığını biliyordur herhalde dedi.
İyi akıl ettin dedim.
Ambulans durdu. Sağlık görevlisi kapıları açtığı sırada Cheyenne yeniden telefonuna sarılarak merkezden Marian Bennett'ın telefonunu istedi. Hastaneden ambulansa doğru iki sıhhiye görevlisi koştu ve benimle araçta gelenle birlikte sedyemi dışarı çıkardılar.
İçeride görüşürüz diye seslendim Cheyenne'e. Acil servisi kapıları açıldı ve bu üç adam sedyemi binaya sürdü.
40. ayrımın sonu. Sayfa 547.